Çınaraltı. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Çınaraltı programının bir yenisinden hepinize merhaba. Programı açmadan evvel hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor ve hep beraber programa kulak veriyoruz. Değerli dinleyiciler, vaktiyle muntazam sınıflara ayrılmış olan sanatkarlar, dükkancılar esnaf olarak bilinir. Malum sınıf çoğuludur esnaf. Yorgancı esnafı gibi, bakırcı esnafı gibi ve dükkanlarda veya bir iş işleyen veya öteberi satan kimselere esnaf denirdi. Esnaf ketüdaları vardı. Her esnafın hükümetçe efendim işlerini gören ve kendilerinin kefaret işlerine, sahil işlerine bakan esnaf ketüdaları vardı. Vergilerini toplardı. Esnaf loncaları vardı. Bugünkü odalar gibi. Eski cemiyet hayatımızda geçim yolunu devlet kapısı dışında arayıp da ticaretle, zanaatle meşgul olmak ve bir dükkan açıp da imalathane kurmak öyle kolay değildi. Gedik denilen bir tahdit vardı. Her sınıf esnaf ve sanat erbabı 17. asır sonlarına kadar tariki fütüvvet veya tariki hirfet denilen topluluklar kurmuşlardır. 18. asır başında da onların yerine esnaf loncaları kurulmuştur. Orta çağ usulüdür bu gedik. Ticaret ve zanaati belli tahditlere tabi tutar. Nedir bu gedik? Dükkan veya imalathane, serbest iş yeri, bunun sayısı dondurulmuştur. Mesela İstanbul'da 200 tane terlikçi dükkanı vardır. 18. asır için söylüyoruz. Hatta 17. asır için söylüyoruz. Yeni bir terlikçi dükkanı açılamaz. Bu dükkanlardan bir tanesi de kapatılamaz. Hatta dükkanlar hüviyetle değiştiremez. Mesela Çemberlitaş'ta bulunan bir terlikçi dükkanı çarşı kapıya nakledilemez. Böyle bir nakil için devletin izni şart. Kontrol altında tutuluyor. Neden böyle yapılıyor? Ekonomiyi kontrol altında tutmak için. Her esnaf zümresinin tariki fütüvvet veya tariki hirfetleri, sonraları da esnaf loncaları, o zümrenin gedik sahibi ustalarıdır. Bir Türk lonca kurabilmek için bir esnaf ve zanaatkar erbabının zümresinin gereği kadar kalabalık olması lazım. Gereği kadar kalabalık olmayan zanaatkarlar müstakil lonca kuramazlardı. Ve iş bakımından, zanaat bakımından kendilerine en yakın olan kalabalık esnafa tabi olurlardı. Yamak esnaf denirdi bunlara. Mesela kaltakçılar, gedelekçiler, tekelciler, yularcılar, kamçıcılar, palancılar Saraç esnafının yamaklarıydı. Kaltak eğerlere, kaltaklara, kaltakçı eğerci demek, gedelekçi de onlara köseleden büyük ok kuburları dikenlere gedelekçi derler. Tekelciler de eğerin altına, hayvan sırtına örtülen pamuklu bez dikenlere verilen isim. Yular, kamçı malum, palancı malum, eşek semeri. Bunlar hep Saraç esnafının yamaklarıydı. Paşmakçılar, kavaflar, çizmeciler, meşçiler, terlikçiler, eskiciler de papuççu esnafının yamaklarıydı. Bazı büyük işlerde de esnaf loncası patronlar tarafından kurulurdu. O patronlar sayesinde yaşayan esnaf, aynı yolda müstakil çalışan fukara esnaf onlara yamak olurdu. Mesela natırlar ve dellaklar hamamcıların, kalafatçılar, gemi marangozları, urgancılar, yelkenciler, ziftçiler, katrancılar, serenciler, başka gemi tulumbacıları, pusulacılar, efendim gemi saatçileri, haritacılar, dalgıçlar hep kaptanların yamaklarıydı. Pereme kayık marangozları, kayıkçılar, mavnacılar da Akdeniz kaptanlarının yamaklarıydı. Öbürleri Karadeniz kaptanlarının, bunlar da Akdeniz kaptanlarının yamaklarıydı. Aynı loncaya bağlı yamak esnafın ayrı gedikleri olurdu. Yani her bir esnafın gediği olurdu. Eski esnaf teşkilatının ve eski esnafın ve zanaat erbabının İslam akidesine ve İslam terbiyesine göre tabi olmaya mecbur tutulduğu bir nizam vardır. O da sizlere biraz evvel arz ettiğimiz Tariki Fütüvvet ismine nispetle Fütüvvetname adı verilmiş eserlerde tespit edilmiştir. Yani bir nevi esnaf ahlakı kitaplarıdır bunlar. Cemiyet hayatımızda ilk İslami esnaf nizamnameleridir aynı zamanda. Müslüman esnafın ve zanaat erbabının da bir ilmihal kitabıydı bunlar. Fütüvvetnamelerde herhangi bir işin veya zanaatin en önce kimin tarafından icra edildiği ve Hazreti Peygamber'in zamanında ilk İslam cemiyeti içinde işlerin ve zanaatlerin Eshab-ı Kiram'dan kimin tarafından işlendiği yazılırdı. İşte Eshab-ı Kiram'dan o kimseler memleketimizde Müslüman esnaf tarafından pir olarak kabul edilmiştir. Mesela Selman-ı Farisi, Selman Pak berberlerin piri olarak kabul edilmiştir. Hazreti Peygamber'in zamanında bulunmayan işler ve zanaatkarlar sonradan muahhar devirlerin meşhur bir siması buna pir olmuştur. İstanbul'da pek yakın zamanlara kadar Müslüman Türklerin dükkanlarında, atölyelerinde, dükkanın, atölyenin en şerefli yerinde bu bir beyit, bir levha halinde mutlaka bulunurdu. Mesela berber dükkanlarında her sabah besmele ile açılır dükkanımız, Hazreti Selman-ı Pak'tir pirimiz üstadımız. Hamamlarda da her sabah besmele ile açılır hammamımız, Hazreti Muhsin bin Osman pirimiz, üstadımız levhaları okunurdu. Fütüvvetnamelerde bütün peygamberler de bir iş ve bir zanaat sahibi olarak gösterilmiştir. Onlar da esnafın ve zanaat erbabının İslamiyet'ten önceki ilk piri kabul edilmiştir. Sonra görülen ihtiyaçlar karşısında esnaf nizamını yeniden tespit eden fermanlar çıkarılmıştır. Önce fütüvvetname kayıtları, sonra esnaf nizamı fermanlarıyla İstanbul'da, dolayısıyla Türkiye'de tariki fütüvvet, tariki hırfetlerde ve onların yerini alan esnaf loncalarında her lonca mensubu sıkı ve zincirleme kefalete bağlanmıştı. Bir esnaf gediğinin sahibi ölünce dükkanı veya imalathanesi o işin başında bulunmak, çalışmak şartıyla evladına kalırdı. Evladı yok ise veya baba mesleğini terk etmiş ise o gedik mahlul, boş sayılırdı. Lonca tarafından kendi başına dükkan veya imalathane sahibi olmaya layık bir kalfaya devrolunurdu. Çırak olarak ustanın yanına giriyor, çalışıyor, çalışıyor, kalfa oluyor. Usta olması için bir gediğin boşalması lazımdır. Bu gedikte ya sahibi ölecektir veya satılacaktır. Yoksa kendisi gidip bir dükkan açamaz. İşte gedik sahibi ölmüşse, evladı da yoksa, kalfa olup da ustalığa layık birisi oraya sırayla tabii devrolunuyor o gedik. Eski gedik sahibinin mirasçılarına, işi terk etmiş olan evladına da dükkanda veya imalathanede kalan malın, alet edevatın değer bedeliyle gediye takdir edilen bir peştemallik bedeli ödenirdi. Yani bunlar da babalarının mirası şeklinde bunu alırlardı. Herhangi bir esnafın veya zanaat ehlinin çırağı, gelenekle tespit edilmiş çıraklık müddetini, işin zanaatin güç oluşuna göre, ağır oluşuna göre en çok 3 yıldır bu, doldurunca ve ustası da işi öğrendiğini tasdik ederse, fütüvetnamelerin tespit ettiği şekilde çırak oğlanının beline merasimle bir şet, bir peştemal bağlanırdı ve çırak aynı dükkanda, aynı atölyede kalfa olurdu. Kalfanın ustalığa çıkması biraz evvel size arz ettiğimiz gibi o işte, o zanaatte bir gedik mahlulünün bulunmasına bağlıydı. Yani boş bir gediğin bulunmasına bağlıydı. Bunu ekseriye kalfanın kendisi arardı. İşi veya zanaatı terk edecek bir ustayla anlaşır. Ona eğer boş bir gedek yoksa peştemaliye adı verilen bir bedel öder, geliği satın alırdı. Parası çıkışmazsa loncanın yardım sandığından karz-ı hasen ile faizsiz borç para alır, peştemaliyeyi öderdi. Ehemmiyetle tekrar edelim, gedik arayan kalfanın ustalığa layık olduğu, önceden mensup bulunduğu lonca tarafından kabul edilmiş olması gerekir. Yani her önüne gelen kalfa gidip de gedik alamaz. Bir kalfa ustalığa yükseltilirken yine beline bir şet, bir peştemal kuşatılır ve bu münasebetle çırak çıkarma merasiminden çok daha parlak bir merasim yapılırdı ve bu merasime de çırak çıkarma merasimi denirdi. Ama çırakların kalfa olmasından daha ihtişamlı bir merasim olurdu. Efendim 17. asrın sonlarına kadar lonca zamanında İstanbul'da ve dolayısıyla Türkiye'de esnaf teşkilatını kimler idare ederdi? En başta şeyh bulunurdu. 17. asır sonuna kadar tariki fütüvvet, tariki hirfetin yani loncaların reisiydi. Bu tariki, bu loncayı kuran esnaf tarafından kaydı hayat şartıyla seçilirdi. Bu seçime o tarike bağlı yamak esnaf katılmazdı. Şimdi mesela kavaf esnafıysa, mesela sahtiyancılar katılmazdı. Sadece ayakkabıcılar katılırdı. Biraz evvel arz ettim ya, yamak esnaf, onlar katılmıyor. Tariki kuran esnaf zümresinin namlı, yaşlı ve faziletli bir siması şeyh olurdu. Esnaf şeyhlerini dini tarikat şeyhleriyle karıştırmamak lazımdır. Bir tarikat şeyhleri vardır, bir esnaf şeyhleri vardır. İşte bu ahi şeyhleri hep esnaf şeyhleridir. Şeyhin sözü o tariki kuran esnaf zümresiyle tarike bağlı yamak esnaf üzerinde kat'i bir kuvvetteydi. Tariki fütüvetlerin yerine loncalar kurulunca, loncada şeyhlerin yerini aynı vasıflar aranılarak seçilen lonca ustası almıştır. Evliya Çelebi 17. asır ortalarında İstanbul'da 105 nefer esnaf şeyhi vardı diyor. İstanbul Kadılığı'nın sicil defterlerindeki bir kayıt da gösteriyor ki, yalnız berber esnafı loncasının reisi için şeyh unvanı 17. asır sonlarına kadar muhafaza edilmiştir. Loncalarına ait bir mesele için şer'i mahkemeye başvuran berber esnafı idarecileri şöyle sıralanıyor. Asitane-i Aliye'de yani İstanbul'da Berberan berber esnafının Ketüda vekili Seyit Mehmet Usta, Yiğitbaşıları Mehmet Sadık Usta ve şeyhleri Abdullah Efendi ve duacıları Seyit Osman ve çavuşları Salih ve ihtiyarlarından İsmail böyle gidiyor. Tarih 1210 yani 1795-1796 yıllarına tarihleniyor. Şeyh'ten başka bir de nakip vardı değerli dinleyiciler. Nakip, tariki fütüvvetlerin, tariki hirfetlerin yani esnaf topluluklarının idare amiriydi. O tariki, o esnaf takımını, topluluğunu teşkil eden esnaf zümresiyle ona yamak olan esnaf zümrelerinin bütün işlerini bu görürdü. Tariki kuran esnaf arasından seçilirdi. Doğruluğuyla tanınmış kimse olması şarttı. Loncalar kurulunca nakiplik, eski bir isimdir nakiplik, kaldırıldı. Bunun vazifesi kethüdaya devredildi. Bazı yamak esnafı kalabalık olurdu. Onların ayrıca kendi nakipleri olurdu değerli dinleyiciler. 17. asır ortalarında İstanbul'da 300 nefer esnaf nakibi bulunduğunu Evliya Çelebi bildiriyor. 105 şeyhin yanında 300 nakip var. Arada büyük fark var. O da yamak nakiplerinden geliyor. Yamak esnafının şeyhi yok ama nakipleri var. Bir de duacılar var. Duacıların esnaftan olması şart değildi. Salih bir kimse duacı veya duagü olarak seçilirdi ve kendisine tarikin sandığından, orta malından yıllık bir ücret ödenirdi. Bazı esnaf zümreleri duacıların loncalar devrinde de muhafaza etmiştir. Berber esnafında çırakların peştemal kuşanması, kalfalık imtihanında kalfa olacak çırak oğlan lonca odasında ve berber ustalarının huzurunda duacı efendiyi tıraş ederdi. Böyle bir adet vardı. Bu duacı, duagü veya duacı denilen kimse, duası makbul, herkes tarafından sevilen, saf temiz bir kimse olurdu. Bunun duasıyla esnafın berekete kavuşacağı umulurdu. Bir de çavuş vardı değerli dinleyiciler. Esnaf tarikinde bir nevi inzibat zabitiydi. Mesul, suçlu olan esnafı şeyhin riyasetinde, nakip ve esnaf ihtiyarlarının teşkil ettiği tarik divanında sorguya çekilmek üzere çavuşlar gider çağırır ve alıp getirirlerdi. Esnaf ve zanaat erbabı çavuşun davetini hemen uyarak gitmeye mecbur idi. Yamak esnafının çavuşları kendi zümreleri içinden seçilirdi. Evliya Çelebi kendi devrinde, yani 17. asır ortalarında 415 nefer esnaf çavuşu vardı diyor İstanbul'da. Aynı yüzyılın sonlarında çavuşların yerini yiğitbaşılar almıştır. Bir de kethüda vardır. Kethüda halk arasında kahya haline dönüşmüş. Ket yardımcı, hüda da efendi demektir. Efendi yardımcısı, kahya yani. Eski esnaf teşkilatında önceleri tariki fütüvvet, tariki hirfetlerde ve sonraları esnaf loncaları zamanında bunlarla hükümet arasında vasıta olan kimseydi. Kethüda, kahya. Esnaf kethüdalığı, kahyalığı loncada hükümeti temsil eden resmi bir memuriyet idi. Hükümet tarafından tayin edilir veya azledilirdi. Önceleri tarik, sonra da lonca sandığından gündelik hesabıyla maaş alırlardı. Tarikin veya loncanın zenginliğine göre maaşları değişirdi. İşi de, mesuliyeti de çok ağır bir memuriyet idi. Esnaf kedüdalarını kendi işlerinden birisi olarak esnaf seçerdi. İstanbul kadılığına da bunu arz ederdi. Kadılık tahkikatını yapar. O zaman çünkü İstanbul kadısı belediye başkanıydı. Bütün kadılar bulundukları yerde belediye reisiydi. Seçilen zatı eğer ketüdağlığa, esnaf ketüdağlığına layık görürse hükümetçe tayini yapılırdı. Bazen de bir esnaf ketüdağlığına o esnaf zümresinin dışından birini hükümet münasip görür ve tayin ederdi. Mesela 17. asırda meşhur Mustafa Itri Çelebi, bestekar, musikişinas, esirciler ketüdağlığına böyle tayin edilmişti. Kendisi esirci olmadığı halde esirciler ketüdağlığına hükümet tarafından tayin edilmişti. Çünkü esirci esnafı kritik, stratejik bir esnaftır. Hükümetçe esnafa yapılacak olan tembihler, esnaftan istenecek yardımlar, narhlar, esnafa bu ketüdağları vasıtasıyla bildirilirdi. Esnafın hükümetten istekleri ve bazı şikayetleri de hükümete keza ketüda, yani kahya vasıtasıyla arz olunurdu. Bir esnaf ketüdasının başlıca vazifesi de ketüdası bulunduğu esnaf zümresinin esnaf nizamına ve narha, yani kar haddine riayetini temin etmek ve esnafın haklı isteklerini, yerinde şikayetlerini hükümete layık olduğu ehemmiyetle duyurmak ve bunların tahakkuk etmesini temin etmekti. Bu bakımdan bir esnaf kahyasının, esnaf ketüdasının hem esnaf arasında hem de hükümet nezdinde itibarlı, şerefli bir kişi olması lazımdı. Vazifesinin şerefini müdrik olmayan bir ketüda, uygunsuz esnafın türlü yollardan hilelerine, hırsızlıklarına rüşvet karşılığı göz yumabilirdi ve böylece sonu kendisi için çok tehlikeli de olsa büyük menfaatler sağlayabilirdi. Esnafı murakabe, kontrol bahanesiyle esnafa zulmedebilir ve bu yoldan bazı menfaatler sağlayabilirdi. İşte onun için esnaf kahyasının çok dürüst, güvenilir, şerefli bir kimse olması lazımdı. İstanbul Kadılığı sicil defterlerinde ketüda tayini ve ketüda azli ile alakalı çok sayıda evrak vardır. Esnaf ketüdalığı devletin son zamanlarına kadar devam etti. İttihat ve Terakki başa gelince 24 Nisan 1328 tarihinde, yani 7 Mayıs 1912 tarihinde bir talimatname çıkararak esnaf ketüdalığını kaldırdı. Fakat İttihat ve Terakki Fırkası siyasi mücadelelerinde ve bilhassa mebus seçimlerinde esnafın servetinden ve esnaf kalabalığının reylerinden istifade etmek için esnaf teşekküllerinin başına katibi mes'ul ünvanı ile birer ketüda, birer esnaf kahyası tayin etmek zorunda kaldı. Cumhuriyet ilan edilince artık esnaf ketüdalığı kat'i olarak kaldırıldı. Fakat zamanımızda iskelelerde sandalcı nöbetlerini, durak yerlerinde taksi ve otomobil nöbetlerini ve bazı faal iş yerlerinde arkalıklı hammal nöbetlerini idare eden kimseler hala kayıkçılar kahyası, taksi kahyası, hammallar kahyası ünvanlarını taşımaktadır. Esnaf çavuşları 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yiğitbaşı adını almıştır. Loncalar kurulduktan sonra da loncadaki mevkii ketüdadan sonra gelirdi yiğitbaşının. Yiğitbaşılar da esnaf arasından seçilirdi. Bir de esnaf ihtiyarları vardı değerli dinleyiciler. Tariki fütüvet zamanında veya tariki ifet zamanlarında, yani loncalardan önce esnaf topluluklarında şeyh, nakip, ketüda ve çavuşun, esnaf loncalarında da ketüda ve yiğitbaşıların iştirakıyla kurulan idare heyetleri vardı. İşte bunların azalarına esnaf ihtiyarları denirdi. Bir idare heyetinde kaç ihtiyar ustasının bulunduğu tespit edilememiştir. Bunlar mensup oldukları esnaf zümresi tarafından seçilirlerdi ve daima işine, zanaatine yıllarca emek vermiş, namusuyla, doğruluğuyla, şerefiyle mutena bir mevki kazanmış kimselerden olurlardı. Esnaf ihtiyarları günümüzdeki köylerin ve mahallelerin ihtiyar heyeti azaları gibi, fakat onlardan çok daha nüfus sahibi kimselerdi. Çünkü esnafın kendi arasındaki bir takım meselelerin hallinde bunların sözü geçerdi. Esnafın usulüne uygun iş yapıp yapmadığının murakabesinde, standartlara uygun mamül üretip üretmediğinde, esnaf ahlakına uyup uymadığının tespitinde de esnaf ihtiyarları icabında hüküm verecek, ceza verecek seviyede kimselerdi. Loncalar kurulmadan evvel, yani tariki fütüvvet ve tariki hirfet zamanlarında, yani 17. asırdan önce esnaf zaviye ve dergahlarda toplanırlardı. Zaviye ve dergah adı verilen yerlerde toplanırlardı. Her tarikin vakıf demirbaş eşyası ve esnaf sandığı vardı. Bunlar da o dergahta, o zaviyede bir odada muhafaza edilirdi. Çırağa peştemal kuşatma, kalfayı usta yapma, yani çırak çıkarma merasimleri de işte buralarda yapılırdı. Tariki fütüvvet, tariki hirfet, bunlar 17. asrın ikinci yarısına kadar devam etti. Onların yerine 17. asır başlarında esnaf loncaları kurulmaya başlandı. İşte bunun başlıca sebebi, esnaf zümreleri içinde bulunan ve büyük kalabalık teşkil eden gayrimüslim esnaf ve zanaat erbabının durumudur. Bu esnaf zümresinin Müslüman olsun, Müslüman olmasın, gayrimüslim olsun, bütün mensuplarını ilgilendiren meseleleri tam bir serbestlik içinde konuşabilmek için bir buluşma yeri, bir toplanma yerine ihtiyacı vardı ve bunun da dini bir müessese olmaması icap ediyordu. Eski zamanlarda tariki fütüvvetler, tariki hirfetler aynı zamanda bir tarikatın kolu olabiliyordu ve bunlarda dini hava hakimdi. Ancak gayrimüslim esnafı da içine alabilmesi için bunların yerine loncalar kuruldu. Loncalar daha dünyevi müesseselerdi ve azaları hem Müslüman hem gayrimüslimlerden müteşekkildi. Loncalar her esnaf zümresinin toplu olarak bulunduğu ve aynı zanaatı işler kişilerin çalıştığı bir çarşı boyunda bir han içinde açıldı. Ve idarelerinin başına da şeyh ile nakip yerine ketüda ile yiğitbaşı geçti. Esnaf loncaları bir müddet sonra aynı ketüdanın reisliği altında Müslüman ve gayrimüslim loncalar olarak bölündü ve bu loncalar kendilerine ayrı ayrı Müslüman ve gayrimüslim birer yiğitbaşı seçtiler. Bir ferman var İstanbul Kadısı'na gönderilmiş 1764 tarihli. O ferman niçin loncaların böyle ikiye ayrıldığını sebebini gösteriyor. Diyor ki İstanbul Kadısı'na hüküm ki İstanbul'daki zimmi yani gayrimüslim terzi esnafı Divan-ı Humayun'u arz-ı hal verip ketüdaları olan İsmail ile onun oğlu ve yiğit başıları olan Halil'den şikayet etmişlerdir. Sizi küreye attırırım tehdidiyle zimmi terzi esnafından gayrimeşru kuzu parası, bayram parası, ziyafet parası diye para alıp zulmederlermiş. Bu zulümlerini güna gün arttırıp istenilen parayı veremeyenleri falakaya koyup bazılarını değnek, bazılarını sille yumruk ile döverlermiş. Terziler ketüdası İsmail ile yiğit başısı Halil'in bu hallerden şiddetle men'i, hilafını hareketten sakınmaları emrolunmuştur. İşte anlıyoruz ki iki esnaf grubu arasında but gibi çekişmeler eksik olmamış ve loncalar ikiye ayrılmıştır. Esnafın yeni içtima yerine verilen lonca ismi İtalyanca hücre, oda manasına gelen loggia kelimesinden alınmıştır. Esnaf loncalarına adının lügat manasıyla esnaf odaları denilebilir. Çünkü o zamanlar İtalyanlar İstanbul'da bilhassa ticarette mühim bir gelenek kurmuşlardı. Ticari örfler ve adetler hep İtalyan ticari örf ve adetlerine benziyordu. Bu sebeple yeni kurulan tariki fütüvvetlere, tariki hirfetlere bu sebeple esnaf loncası adı verilmiştir 17. asır ortalarından itibaren. Meşrutiyetin ilanında esnaf ketüdaları kaldırılırken esnaf loncaları da kapatılmıştır. Yeri gelmişken esnaf sandıklarından da bahsedelim. Her esnaf zümresinin bir yardımlaşma teavün sandığı vardı değerli dinleyiciler. Tariklerde şeyhin ve nakibin, sonra loncalarda ketüda ile yiğitbaşının nezareti ve mesuliyeti altındaydı. Neydi esnaf sandıklarının gelir kaynakları? Çırağın kalfalığa, kalfanın ustalığa peştemal kuşanma merasiminde kadim gelenek icabı ustalarının verdiği paralar buraya gelirdi. Çırak, kalfa ve ustalardan keselerinin tahammülü derecesinde haftalık yahut aylık aidat kesilirdi. Ayrıca sandıktan yapılan ikrazların %1'i nispetinde faiz demeyelim ona da muamele parası. O para işletilerek muamele yoluyla %1 gelir nema alınırdı. İşte bunlar sandık gelirleriydi. Başka zengin esnaf vasiyetnamelerinde sandığa para bırakırdı. Varis bırakmadan ölen zengin esnafın yine vasiyetname ile tarikine veya loncasına emlakını bıraktığı olurdu. Bazen de hiç umulmayan yerden bağışlar gelirdi. Buna da tayyarat adı verilirdi. Bunlar vakfın gelirleriydi. Loncaların bir gelenek olarak esnaf tarafından verilmiş, vakfedilmiş ve zaman ile de büyük bir maddi kıymet almış demirbaş bakır takımları vardı. Bunlar peştemal kuşanma merasimlerinde verilen ziyafetlerde ve esnafın toplu olarak yaptıkları kır gezintilerinde kullanılırdı. Halkın yaptığı düğünlere de birkaç günlüğüne kirayla verilirdi. İşte bu da sandığın bir geliriydi. Bu sandıklardan esnafa borç verilir. Çalışamayacak durumda olan esnafa da buradan maaş bağlanırdı. Bunlara orta malı, esnaf sandığı veya orta sandığı denilir. Muhtemet bir kimse bunu idare ederdi. Bu sandıklar eski zamandaki vakıflara dahildir. Hanlardan ve çarşılardan da bir nebze bahsedelim. Aynı işle meşgul zanaat ehli ve esnaf umumiyetle bir han içinde yahut bir çarşı boyunda veya bir çarşının bir bölümünde toplanırdı eskiden. Mesela İstanbul'da büyük Saraç Hanı vardır, Saraçhane. Ketenciler Hanı vardır. Fermeneciler Çarşısı vardır. Dökmeciler Çarşısı vardır. Mısır Çarşısı vardır baharatçılar için. Küpçü Hanı vardır. Yağ Kapanı, Bal Kapanı vardır. Örücüler Hanı vardır. Başka Sırmakeş Hanı vardır. Daha bunlara benzer yüzlerce isim var. Bunlar hep işte bunu göstermektedir. Yeri gelmişken değerli dinleyiciler, zanaat ehli ile esnaf arasındaki bekar uşakları da bekar hanlarında, bekar odalarında bir arada barınırlardı. Bu hanlara, odalara da önceleri tarik, sonraları loncanın kefaletiyle alınırlardı. Her önüne gelen elini kolunu sallayıp İstanbul'a gelip de kalamazdı. Bekar odalarında kalmaları mecburi, onlara da lonca kefil olurdu. Bekar hanlarına, bekar odalarına bazen o bekar uşaklarının mensup oldukları zümreye göre isim verilirdi. Mesela saraç odaları, papuççu odaları, tabak odaları yani debba odaları, kayıkçı odaları, yelkenci odaları denirdi. Ve şehrin asayişini ve huzurunu bozacak hallere mani olacak çok sıkı inzibat tedbirleri alınırdı. Bekar uşağı nizamı denirdi buna ve bu çok teferruatlı hükümlere tabiydi. Yeri gelmişken peştemal kuşatma ve çırak çıkarma merasiminden de bir nebze bahsedelim. Sonra vaktimiz kalırsa eski İstanbul esnafının da makbul olan ahlaktan, edepten bir nebze bahsedelim. Değerli dinleyiciler, Tanzimat'tan önceki esnaf hayatında bir zanaata, bir işe intisap eden çırak çocuğun, delikanlının o zanaat için, o iş için kabul edilmiş bir çıraklık müddeti var. O müddeti tamamlayarak kalfa olması mümkündü. Ve kalfası ve ustası tensip edince aynı zanaata mensup bir heyet huzurunda mesleki bir imtihana tabi tutulurdu. Zamanımızın diploması gibi bunun yerine beline bir peştemal kuşatılırdı. Peştemal önlük demektir. Peşt, Farsça ön demektir. Mal de bağlı demektir. Öne bağlı, önlük yani. Peştemal kuşanan çırak kalfa olurdu. O zanaatin, o işin loncasında kayıtlı esnafından sayılırdı. Artık o loncanın esnafındandır o. Esnaflık gedik usulüyle sınırlanmış olduğuna göre müstakil dükkan sahibi usta olması bir dükkan gediğinin mahlule çıkmasına, boşalmasına bağlıydı. Bir kalfa ya varis bırakmadan ölen ustasının yerine yahut aynı zanaat, aynı iş üzerinde diğer bir ustanın ölümü üzerine mensup olduğu lonca erkanınca ustalığa layık görülürse ikinci defa olarak bir ustalık peştemali kuşanırdı. Esnaf arasında bu ustalık peştemali kuşatma merasimine çırak çıkarma denilirdi. Yani kalfa da aslında çırak sayılıyor. Müstakil bir dükkanı olmadıkça, imalathanesi, dezgahı olmadıkça kalfa da çırak sayılır. Çırak çıkarılan, yani dükkan sahibi olan kalfa da peştemal kuşanır iken, İslami akidelere, İslami geleneklere dayanan esnaflık ahlak ve terbiyesine bir imtihan verirdi. Bu vesileyle bir nevi tarikat ayinine benzeyen merasim yapılırdı. Tanzimat'tan önceki devirde her Müslüman esnaf zümresinin kadim hatıralara dayanarak dini bir tarikat ile yakın münasebetleri vardı. İslami Esnaf Teşkilatı, İslami akide ve ananelere dayanan esnaflık ahlak ve terbiyesinin esasları ve peştemal kuşanma, çırak çıkarma gibi merasim bir nevi esnaf ilmihali denilen kitaplarda tespit edilmişti. Daha önce sizlere arz ettik, bu kitaplara Fütüvvetname denirdi. çırak çıkarma merasimindeki imtihan, işte bu fütüvvetnamelerdeki malumat üzerine olurdu. Esnaf peştemalini, hamam peştemalinden ayırt etmek için, mutaassıp, titiz yazarların elinden çıkmış eski metinlerde, esnafa kuşatılan peştemal, aynı manada şet kelimesiyle ifade edilmiştir. Fütüvvetnamelerde de bu kelime kullanılmıştır. Şet de Arapça kuşanma manasına gelir. Evliya Çelebi, fütüvvetnamelerin kaydıyla kendi müşahedelerini birleştirerek çırağı peştemal, yani şet merasimini, peştemal kuşatma yani şet merasimini şöyle anlatıyor. Evvela o esnaf zümresinin nakibi, Şakirdin, yani çırağa Şakirt denirdi, sağ elini kendi sol eline alıp mecliste hazır olanların huzurundan geçirip seccadesinde oturan pirin, yani esnaf tarikinin şeyhinin önüne getirir. Esselamu aleyküm ya ehlü şeria der. Pir de aleyküm selam ya ehlü tarika vel marife vel hakika diyerek dört kapı selamı ifade eder. Nedir dört kapı? Şeriat, tarikat, marifet, hakikat. Bunlar tasavvufi mefhumlar. Sonra şakirt yani çırak besmele çekip geri geri giderek kapının yanına varır. Çünkü büyüklere arka dönmek ayıptır. Orada durur. Şakirdin sağ tarafında nakip, sol tarafında da çavuş olduğu halde tekrar ortaya gelirler. Ve şakirt meclis huzurunda zenaati, işi üzerine marifetini arz eder. Yani yaptığı bir işi, bir eseri arz eder. Ayakkabıcı esnaf ise bir ayakkabı arz eder. Makbule geçerse meclisi teşkil edenler bu zatı posta müstahak gördük. Allah mübarek eyliye derler. Fatiha okunur. Tekbir alınarak Allahu Ekber, Allahu Ekber diyilerek, denilerek ve Hazreti Peygamber'in dört yâri aşkına zikir söylenir. Kerbela şehitleri ve 12 imamda yad olunur. Çünkü tarikatlarda onların hep silsilesi vardır. Nakip 170 tarikatın kurucularını teker teker yad ederek ruhlarını şad eder. Sonra şakirdi ustasına teslim eder. Ustası da artık manevi evladı olan şakirdini tekrar meydana getirerek kendi belindeki peştemali çıkarıp şakirdin beline bağlar, yani şeddeder. Sağ el sağ ele, iki baş parmakları dışarıda kalmak üzere biat ve ahd ederler. Yani sadakat, bağlılık yemini yaparlar. Sonra mecliste bulunanlardan birisi innellezine yubayiuneke ayeti kerimesini, Kur'an-ı Kerim'de alım satım ve esnaflığı bildiren ayeti kerimeyi okur. Fatiha okunur, merasim biter. Pir, yani loncanın şeyhi, şakirdi çırağı önüne alır ve nasihat eder. Ey oğul der. Evvela harama bakma. Yalan söyleme. Haram yeme. Haram giyme. Haram içme. Ekmek ve tuz hakkına ihanet etme. İhtiyarları hor görme. Uluların önünden gitme. Sabretmesini bil. Tahammül etmesini bil. Bir şey koymadığın yere el uzatma. Emanete hıyanet etme, kanaat sahibi ol diyerek bu sözlerinin kulağına küpe olması için şakirdin çırağın kulağını çekerek ensesine hafifçe bir tokat atar. Ve gafil olma, gözünü aç, gün akşamlıdır der. Evliya Çelebi, kalfayı çırak çıkarmada, dükkan sahibi usta yapmada bağlanan şed için bunun ayrı bir merasim olduğunu aydınlatmadan, belirtmeden şunları yazıyor. Ustanın şakirdi çırağı beline bağladığı şetten gayri bir şet daha vardır. İpekten, kutnudan, softan bu ikinci şet şakirdin. Şakir kelimesi burada artık çırak değil, kalfa içindir. Beline değil, sağ koltuğunun altından ve sol omuzu üzerinden geçirilerek hamail tarzında bağlanır. Bu şet bağlandığı zaman mecliste hazır bulunanlar, yürü, Allah yardımcın olsun, postun mübarek olsun, kazancın helal olsun diye hayır dua ederler. Şakirt yani kalfa besmele çekerek kendi pirinin, nakibinin, çavuşunun ve ketüdasının ve mecliste misafir olarak bulunan sair esnaf ihtiyarlarının ve pirlerinin ve esnaf amirlerinin ellerini öper. Sonra arka arka yürüyüp kapıdan edeple çıkar ve bu mecliste bulunanlar için bir ziyafet verir. Benim üstadlarından gördüğüm budur. Fütüvvetname'de böyle yazar diyor Evliya Çelebi. Evliya Çelebi'nin İkinci şet tabirinden şöyle bir mana çıkıyor. İlk sahne bir çırağın peştemal kuşanma merasimidir. Aynı merasim kalfaya ustalık peştemali kuşatılmasında da tekrar ediliyor. Fakat kalfaya ikinci bir şet peştemal hamail tarzında bağlanmaktadır. Yani hacdakilerin remel yaptıkları şekilde bağlamaktadır. Evliya Çelebi'nin kullandığı post kelimesi de dükkan, tezgah, iş manasınadır. Bir kalfa usta olurken fütüvvetname ile verdiği imtihanda sorular ve cevaplar muayyendir. Mesela eşrefi mahlukat olan Beni Adem'in ceddi Adem Safiyullah'tan Hatemül Enbiya Efendimiz Hazretlerine kadar peygamberler hangi sanatı işlediler diye sorulur. Talebe, çırak, Hazreti Adem çiftçiydi. Hazreti Şit, kazzaz ve hallaç idi. Hazreti Hud, tüccar idi. Hazreti İbrahim, Halep'te sütçüydi. Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzama yaparken mimar idi. Hazreti İsmail, avcıydı. Hazreti İshak, çoban idi. Hazreti Yusuf, zindanda günlerini bilmek için saat yapardı. Zülküfül peygamber ekmekçiydi. Üzeyir peygamber bahçıvan idi. Hazreti İsmail tercüman idi. Hazreti İlyas çulha idi. Hazreti Davud zırh. Hazreti Süleyman hurma yaprağından zembil yapardı. Ermiya peygamber cerrahtı. Hazreti Daniyal müneccim idi. Hazreti Lokman hekim idi. Hazreti Yunus balıkçı idi. Hazreti Musa çoban idi. Hazreti İsa seyyah idi. Mefhar mevcudat efendimiz de mücahidi fi sebilillah idi. Şimdi yeni bir sual geldi. Sanat sahibi olmak için ne lazımdır? Cevap: söz sahibi ve şet sahibi, peştemal sahibi olmak lazımdır. Söz kimden kaldı? Efendimiz Muhammed Mustafa'dan kaldı. Şet kimden kaldı? 10 kişiden kaldı. Hazreti Adem cennetten çıkınca melaikelerden utanıp edep yerine incir yaprağı kuşandı. İkincisi Hazreti İbrahim Kabe'yi yaparken şet kuşandı. Üçüncüsü Nuh peygamber gemi yaparken şet kuşandı. Dördüncüsü Peygamber Efendimiz ki Miraç gecesi şet kuşandı. Beşinciden onuncuya kadar Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hamza, Hazreti Halid bin Velid peygamberlerden mezun olup şet kuşandılar. Sual: şeddin manası nedir? Cevap: şeytani nefs ile daim mücadele edip vesveseden kurtulmadır. Sual: sanat karındaşlığı kimden kaldı? Cevap: Hazreti Adem'den kaldı ki Cebrail aleyhisselam ile karındaş oldular. Sual: dört kapı selamı nedir? Şeriat, tarikat, hakikat, marifettir. Sual: marifet nedir? Kendi nefsindeki eksikliği bilmektir. Sual: bunu bilmeyenin kazandığı para ne olur? Cevap: haram olur. Evet, Evliya Çelebi kaydetmiyor. Fütüvvetnamelerde yazılıdır. Çırak oğlan kalfalık imtihanında meclis huzurunda mutlaka yalın ayakla çıkardı. Eşiği atlamadan yüksek sesle şu kıtayı söylerdi: eşiğimde komşum ben canuser, ta vücudum ola safi hemçü üzer. Eşiğimde hacetim budur benim, kim kılasın ben fakire bir nazar. Sonra eşiği önce sağ ayağını atarak atlardı ve selamün aleyküm ey erenler ki dünya varlığını terk edenler derdi. Sonra el öpmek üzere pirin yani şeyhin önüne vardığı zaman da şu kıtayı söylerdi: şem-i tevfiki hidayettir yüzün, sureti haktan işarettir yüzün, ehli tevhide beşarettir yüzün, haccu ihramu ziyarettir yüzün. Bu merasim değerli dinleyiciler esnaflığın tariki fütüvvet ve hırfetler devrine aitti. Hiçbir kayıt olmamakla beraber loncalar devrinde de kısmen tatbik edilmiş olduğu zannedilmektedir. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık da bize ayrılan müddetin sonuna geldik. Haftaya bir başka Çınaraltı programında buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.